Mantıkuttayr, 23. ayrım, sayfa 231. Şibli, ölüm vaktinde kararsız bir hale gelmişti. Gözlerini kapatmış, gönlü ise beklenti içindeydi. Beline hayret zünleri bağlamış ve bir külün üzerine oturmuştu. Bazen külün üzerine gözyaşı döküyor, bazen de külü başına saçıyordu. Biri Şibli'den sordu, kim böyle bir zamanda zünler bağlayabilir ki? Şibli dedi ki, yanıyorum, ne yapayım, ne edeyim? Gayretten yavaş yavaş eriyorum. Canım her iki alemden de göz yumdu. Ama şimdi iblise karşı kıskançlık ateşiyle yanıyorum. Çünkü iblise benim lanetim senin üzerinedir dedi. Bu iblise yeter. Ama benim için hiçbir şey demedi. İşte buna üzülüyorum. Şibli şimdi ciğeri yanmış, perişan bir halde bu yüzden başkasına ne verebilir ki? Eğer padişahın kendi eliyle verdiği taş ile inci arasında fark gözetiyorsan sen yolun eri değilsin. Eğer sen inciyi değerli biliyor ve taşı yeriyorsan, bunda padişahın bir taksiri yoktur. Taşı ve inciyi ne sev ne de düşman ol. Sen sadece bunların kimin elinden geldiğine bak. Sevgilinin sana bir taş atması, başkalarının sana inci vermesinden daha iyidir. Her an cananın isteğiyle bekleyen ve bu yola canını feda etmeye hazır olan er olmak gerek. Eğer bir an bile olsun bu istekle ne çekersen, dinden dönmüş edepsizin tekisin. Değerli bir insan yol ortasında dertli dertli toprağa karıştıran bir Mecnun gördü. Dedi ki, ey Mecnun, böyle neyi arıyorsun? Mecnun dedi ki, şüphesiz Leyla'yı arıyorum. Adam dedi ki, Leyla'yı toprağın içinde nasıl bulabilirsin? Temiz inci toprağın içinde ne gezer? Mecnun dedi ki, ben her yerde onu arıyorum. Belki bir gün gelir onu bir yerlerde bulurum. Zamanının imamı, alem sırlarına vakıf olan feraset sahibi Yusuf Hemedani dedi ki, Arif yukarıda ve aşağıda var olan her şeye baktığı zaman, her bir zerrenin Yakup olduğunu ve kaybolan Yusuf'unu aradığını görür. Onun yolunda dert çekip beklemek gerekir ki, zamanı geldiğinde bu ikisi işe yarasın. Yol eri Talef Vadisi'nde sabırlı olmalıdır. Lakin dertli olan nasıl sabırlı olabilir ki? İstesen de istemesen de sabırlı olmalısın. Belki bu sayede birilerinden yolu öğrenirsin. Annesinin karnındaki çocuk gibi tek başına oturup kendinle kal. Bir an için bile olsun iç aleminden ayrılma ve sana ekmek gerekiyorsa bunun yerine kan iç. Annesinin karnındaki çocuğun gıdası sadece kandır. Bütün bu kavgalar ve isteklerse dışarıdandır. Ercesine kan içip sabret ki işleri düzene koyan senin işlerini de düzene koysun. Şeyh-i Mihne çok sıkıntılıydı. Gözleri kan dolmuş ve yüreği iki parça olmuştu. Bu halde sahraya doğru gitti. Uzaktan yüzünden nurlar akan yaşlı bir köylüyü ineğini bağlarken gördü. Şeyh onun yanına gidip selam verdi. İçinde bulunduğu sıkıntı halini kendisine anlattı. Yaşlı adam bunları işittikten sonra dedi ki, ey Ebu Said, farz et ki yerin altından yüce arşa kadar bütün alemi bir kere değil yüzlerce kere darı ile durmadan doldururlar. Sonra da bir kuş her bin yılda bir defa gelip bu darıdan bir tanecik alır. Darıyı yedikten sonraki zaman içinde dünyanın etrafını yüzlerce defa dolaşır. Ey Ebu Said, sadece onun katında bir koku almak için gereken zaman bu farz ettiğimiz zamandan fazladır. Hakkın talipleri çok sabırlı olmalıdır. Herkes de sabır talibi olamaz. Talep insanın içinde ortaya çıkmadıkça misk kesesindeki kandan misk meydana gelmez. İnsanın içindeki talep dışına vurunca dünya kadar geniş de olsa kana bulanır. Talebi olmayan insan ölü gibidir. Canı olmayan duvar yüzeyi gibidir. Talepsiz insan hayvan gibidir. Haşa, o cansız bir suretten ibarettir. Eğer bir mücevher hazinesine sahip olsan da yine de talepten el çekmemen lazım ve hatta daha ısrarlı olman gerekir. O mücevher hazinesine sahip olmakla sevinenler ona bağlanıp kalırlar. Kim bu yolda bir şeye bağlanırsa o şey kendisine put kesilir ve yol almasını engeller. Madem ki bir kadeh şarapla sarhoş olup aklını elden verdin ve gönlünü kaptırdın, bir kadeh şarapla yetinme, durmadan devamlı şarap iste. Bir gece Sultan Mahmut yanında askerleri olmadan dolaşıyordu. Yolda toprak içinde bir şeyler arayan bir adam gördü. O kadar yeri kazmıştı ki topraktan bir dağ meydana getirmişti. Sultan bunu görünce kol bağını çıkardı. Alıp adamın önündeki toprak yığınının ortasına attı. Sonra atını sürüp rüzgar gibi gitti. Sultan sonraki gece tekrar geldi. O adamın yine orayı kazmakla meşgul olduğunu gördü. Adama dedi ki, dün gece kolayca elde ettiğin şey 10 alemin haracına bedeldi. Lakin sen yine durmadan toprağa kazıyorsun. Artık sen kimseye muhtaç değilsin, sultanlar gibi yaşa. Toprak kazan adam sultana dedi ki, ben elde ettiğim o gizli hazineyi burada buldum. Madem ki bu kapıdan devlete erdim, canım bedenimde oldukça işim budur benim. Bu yolun eri ol ki sana kapıyı açsınlar. Yolda isyan etme ki sana yolu göstersinler. Devamlı kapalı olan senin iki gözündür. Sen talep et, bu kapı her zaman açıktır. Kendinden haberi olmayan biri Allah'ın huzurunda diyordu ki, Allah'ım artık benim için de bir kapı aç. Rabia orada oturmuştu, dedi ki, ey gafil, bu kapı ne zaman kapalıydı ki? Aşk Vadisi. Talep Vadisi'nden sonra karşına Aşk Vadisi çıkar. Bu vadiye varan ateşlere gark olur. Buraya ulaşan ateşten başka bir şey olmasın. Ateş olmayan kimsenin hayatı güzel olmasın. Aşık olan adam ateşe benzer. Ateş gibi yakıcı ve serkeş olur. Bir an bile akıbetini düşünmez. Yüzlerce feleği ateşe verir de umursamaz. Bir lase bile ne kafirliği bilir ne de dindarlığı. Bir zerre kadar ne şüpheyi tanır ne de yakin olmayı. Onun için iyilik ve kötülük birdir. Çünkü aşk geldiği zaman ne o ne de bu ayrımı kalır. Ey her şeyi mübah bilen, bu söz senin değil. Sen mürtet olmuşsun, aşk sana göre değil. Aşık sahip olduğu her şeyi bu yolda elden verir. Ve cananın vuslatıyla nazlanır. Başkalarına kıyamet günü cananı görmek vaat edilmiştir. Ama aşık bu dünyada cananı seyreder. Aşık kendisini bir defada yakmadıkça dert çekmekten nasıl kurtulabilir? İpek böceği kendi vücudunda yanmadıkça esenlik getiren ilaç olarak nasıl satılabilir? Aşık tekrar asıl vatanına geri dönmek için devamlı yanıp yakılır. Balık denizden çıkıp sahraya düştüğünde bir daha denize geri dönmek için çırpınır. Bu vadide aşk ateştir, akılsa duman. Aşk geldiği zaman akıl derhal oradan uzaklaşır. Akıl aşkın hakikatini anlayacak bir üstad değildir. Aşk anadan doğma aklın işi değil. Eğer sana gayb aleminden bir göz ihsan edilirse, o zaman aşkın asıl vatanının neresi olduğunu ve nereden buraya geldiğini görürsün. Varlık aleminde bulunan her şey, aşkın vücudundan meydana gelmiştir. Sen de aşk sarhoşu olup başını feda et. Eğer senin o gayb gözün açılırsa, alemin zerreleri bile seninle sırdaş olurlar. Lakin akıl gözüyle bakacak olursan, aşkın ne başını ne de ayağını görürsün. Aşka işini bilen, herkesten ve her şeyden özgür olan er gerek. Sen ne işini bilen bir ersin ne de aşıksın. Sen ölmüşsün. Aşka nasıl layık olabilirsin? Bu yol için her nefesinde yüz binlerce can feda edecek zinde gönüller lazım. Zengin bir adam şerbetçi bir çocuğa aşık oldu. Evinden barkından olup zavallı oldu. O çocuğun aşkıyla kara sevdalara düştü. Halkın içinde rezil rüsva oldu. O çocuktan şerbet satın almak için sahip olduğu her şeyi bir bir satıyordu. Sonunda hiçbir şeyi kalmadı, yoksul oldu. O çocuğa olan aşkı 100 kat arttı. Gerçi halk ona yiyecek veriyordu ama o daima açtı ve canına doymuştu. Çünkü halkın kendisine verdiğini satıyor ve gidip o çocuktan şerbet satın alıyordu. 100 kişiye yetecek kadar şerbet satın alabilmek için her gün aç oturuyordu. Biri bu adama dedi ki, ey zavallı adam, aşk nedir? Bana aşkın sırrını anlatsana. Dedi ki, aşk dünya kadar malın olsa bir yudum şerbet için satmandır. İnsanın başına böyle bir iş gelene kadar aşkın ve derdin ne olduğunu nereden bilecek ki? Leyla'nın akrabaları bir an için bile olsun Mecnun'un kendi kabilelerine uğramalarına izin vermiyorlardı. O sahrada oturan bir çoban vardı. Sarhoş Mecnun ondan bir koyun postu aldı. Başını eğip postun içine girdi ve kendisini koyuna benzetti. Çobana dedi ki, Allah rızası için beni koyunlarının arasına kat. Koyun sürüsünü Leyla'nın olduğu tarafa sür de ben bir an olsun onun kokusunu alayım. Ben postumun altında Canan'ın haberi olmadan sadece bir an kendisinden faydalanmak istiyorum. Eğer sen de bir an için böyle bir derde sahip olsaydın, her kılının altına birer olurdun. Yazıklar olsun ki dert eri değilsin ve bu meydandaki erlerin güç ve kudretinden mahrumsun. Sonunda Mecnun koyun postuna bürünüp gizlice Canan'ın mahallesine gitti. Önce mutluluktan bir coşkudur içini kapladı ve ardından bilincini ve aklını elden verdi. Mecnun aşk cezbesine gelince çoban hemen onu alıp çöle doğru götürdü. Çoban mest olan Mecnun'un kendisine gelmesi ve hararetinin azalması için yüzüne su serpti. Mecnun bir gün kendisinden geçmiş bir halde bir toplulukla birlikte sahrada oturuyordu. Mecnun'un kavminden olan birisi ona dedi ki, "Ey yüce kişi, böyle çıplak ortada kalmışsın. Hangi türden elbise seviyorsan söyle, hemen gidip sana getireyim." Mecnun ona dedi ki, "Hiçbir elbise canana layık değildir. Bu yüzden postan daha uygun bir elbise yoktur. Ben bir koyun postu istiyorum ve canana nazar değmesin diye üzerlik otu yakacağım." Mecnun'un atlastan kumaşı ve dibadan elbisesi koyun postudur. Leyla'yı seven sadece koyun postu ister. Ben koyun postu içinde canan'ın kokusunu almışım. Posttan başka bir elbiseyi nasıl isteyebilirim? Gönül postun içinde canan'dan haber aldı. Aklım yok, bari hiç olmazsa postum olsun. Sıfatlarını değiştirmesi ve seni aklın bağlılıklarından kurtarması için sana aşk gerek. Nefsani sıfatlarını yok etmek için boş işlerle uğraşmaktan vazgeçmeli ve canını feda etmelisin. Eğer böyle yüce biriysen bu yola koyul. Çünkü canla oynamak oyuncakla oynamak gibi değildir. Müflisin biri Ayaz'a sevdalandı ve bu konu bütün meclislerde konuşulur oldu. Ayaz atına binip yola koyulacağı zaman o hak bilir yoksul da peşine düşerdi. O miskiler kokan Ayaz meydana geldiği zaman o yoksul durmadan meydanda yuvarlanan topa bakardı. O yoksulun Ayaz'a sevdalandığını Sultan Mahmud'a anlattılar. Ertesi gün Ayaz meydana giderken o yoksul yine iştiyakıyla Ayaz'ın peşine düşmüş koşuyordu. Gözü Ayaz'ın çeldiği toptaydı. O da adeta çevgana gelmiş bir toptu. Sultan Mahmud gizlice ona baktı. Canının buğday gibi olduğunu ve yüzünün de saman gibi sarardığını gördü. Sırtı çevgana dönmüştü. Kendisi de top gibi avare olmuştu. Meydanın her tarafına top gibi gidip geliyordu. Sultan Mahmud kendisini çağırdı ve dedi ki, "Ey yoksul, padişahla ortak mı olmak istiyorsun?" 23. ayrımın sonu, sayfa 240.